Ayrım 37.
6. bölüm. Sabiha İsmet'in kontrolündeki dergah.
İstanbul Üsküdar'da Bülbüldere Bağlarbaşı ile Selanikliler Sokağı arasında bulunan Bülbülderesi mezarlığı hakkında çeşitli kaynaklarda Sabiha İsmet'in mezarlığı diye yazılmaktadır. Doğrudur ama buranın tümüne dönmelerin mezarlığı demek doğru olmaz. Arazinin eğiminin arttığı üst taraftaki birinci adada bulunan mezarlar Sabiha İsmet'e aittir. Zaten buradaki mezarlar konumları ve biçimsel özellikleri bakımından yalnızca bu mezarlıktakilerden değil, İstanbul'un bütün mezarlıklarından ayrılan özellikler göstermektedir. 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar olan zaman dilimini kapsayan oldukça pahalı mermerden mezarlar, Güney Avrupa mezarlarında olduğu gibi çeşitli motiflerle kesilmiş sütunlar, üzeri örtülmüş kül vazoları, açılmış kitap gibi kitabeler ve benzerleriyle süslenmiştir. Ayrıca dik yamaçlara büyük bir özenle teraslanarak oturtulan mezarlar, burada İstanbul'un hiçbir mezarlığında olmayan bir etkinin söz konusu olduğunu da göstermektedir. Hans Peter Lacouer, İstanbul'da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları, 1997, sayfa 16. Yani aslına baktığınızda burası salt bir dönme mezarlığı değildi. Sadece bir bölümünde Sabiha İsmet'ler vardı, tıpkı Karacaahmet, Feriköy ve Zincirlikuyu mezarlıkların bir bölümünde olduğu gibi. Dipnot, Alman Türkolog Hans Peter Lacouer, İstanbul'da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları adlı çalışmasında Edirne Kapı Mezarlığı'nda karşılaştığı bir mezar taşını şöyle yorumluyor. Türk-İslam mezarlarında çoğunlukla dik duran mezar taşlarına karşılık bu mezarın taşı Yahudi mezarlıklarındaki gibi mezarın üzerinde bulunmaktadır. Taşın üzerindeki yazılar bir Yahudi yıldızın üzerine iki dilde birden yazılmıştır. Odessa'da mütevellinden mühtediye Fatma Hanım, binti müteveffa Avram'ın ruhuna Fatiha, tevellüdü 1881, vefatı 16 Mayıs 1930. Hier ruht Frau Schane, Tochter ve Abraham ben İzoçuk, Aus Odessa Gest im Alter ve 49 Yaren 16 Mayıs 1930, Ruhe Zanf. Kitabenin ilk yarısında ölen kadının din değiştirerek sonradan Müslüman olduğu mühtediye ve Odessa'daki dini bir vakfın mütevellisi bulunduğu belirtilirken, Almanca yazılı ikinci yarısında adının İbranicesinin belirtilmesi arasındaki çelişki dikkat çekicidir. Sayfa 27. Belge kaynak sıkıntısı çeken akademisyenler için mezar taşları tarihi bir zenginliktir. Yalçın Küçük'ün dediği gibi mezar taşları okunmadan Türkiye'de tarih yapılamaz. Kamil Akarsu'nun Celvetiye tekkelerinde bulunan mezar taşları ve kitabeler kitabı da yararlandığımız başarılı çalışmalardandır. Ama bizim konumuz Bülbülderesi Mezarlığı. Bülbülderesi Mezarlığı'ndaki kabirleri incelediğinizde en eski mezar taşlarının 1914 İsmail Halil, 1915 Abdurrahman Tevfik Kalyoncu, 1920 Osman Barda, 1922 Felek Ali Bengisu, 1928 Hüsnü Cezar adlı kişilere ait olduğunu görüyoruz. Latin harfleri 1928'de kabul edildiğine ve soyadı kanunu da 1934'te çıktığına göre mezar taşlarının sonradan yenilendiğini düşünebiliriz. Çok acı verir buradaki mezar taşlarında yazanlar. Sakladım, söylemedim derdimi, gizli uyuttum. İkili yaşamın zorluğudur bu. Bülbülderesi mezarlığı ne zamandan beri Sabiha İsmet'lerin mezarlığıydı. Biliyoruz ki Sabiha İsmet'ler İstanbul'da Şişli Nişantaşı'nda oturuyor. Neden o semte yakın bir mezarlık değil de karşı kıyıdaki bir bölgeyi mezarlık olarak seçtiler? Kutsal Talmud'a göre Mesih bülbüllerin sesine gelecek ve inanç o ki Mesih tekrar geldiği zaman bülbüller şakıyacak ve tüm ölülerin ruhları ayağa kalkacak. Mesih kimdi? Sabetay Sevi. Yani Sabetay Sevi dünyaya tekrar Mesih olarak döneceği zaman bülbül seslerinin olduğu yere gelecekti. Peki mesele sadece isim miydi? Yani Mesih Sabetay Sevi Bülbülderesi mezarlığına ismi nedeniyle mi gelecekti? Yoksa isme değil de bülbüllerin öttüğü yere mi gelecekti? Aksi takdirde işin özü isim olsa Cumhuriyet kadroları içinde hayli güçlü konumda olan Sabiha İsmet'ler, Nişantaşı'na yakın bir mezarlık bulup adına da Bülbül Mezarlığı diyebilirlerdi. Yani konu isim değil. Peki bugün Bülbülderesi mezarlığında bülbüller ötüyor mu? Üzücü bir haberim var. Maalesef araba kornalarından ürküp hepsi kaçmış. Sorularımızı sürdürelim. Bülbülderesi mezarlığın adı ne zaman konulmuştu? Bu sorunun yanıtını bilen bir kişiye ulaşamadık. Ama Talmud'a göre Mesih bülbül sesine gelecekse ve mezarlığın adı Bülbülderesi ise bu ismi kimlerin koyduğu belli. Peki Osmanlı döneminde Sabet Ayist mezarlığı, mezarlıkları var mıydı? Bu soru Sabet Ayistlerin tarikatlar ve dergahlarla ilişkisinin bir başka sebebini bize gösterebilir mi? Şöyle, Osmanlı döneminde defin işlemi Cumhuriyet Türkiye'sinde olduğu gibi bir takım yasal bürokratik işlemlere tabi değildi. Tarikatların özel mezarlıkları vardı. Örneğin Selanik'teki Mevlevi hanenin hemen yanında dergahın mezarlığı bulunuyordu. Önceki sayfalarda okudunuz. Bugün Boğaziçi Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Nafi Baba Tekkesi'nin bahçesinde de mezarlık vardı. Keza Sabet Ayist Mevlevi Mehmet Esad Efendi Kasımpaşa Mevlevi hanesi haziresine defnedilmişti. Şimdi yavaş yavaş asıl konumuza geliyoruz. Bülbül Deresi mezarlığının Osmanlı döneminde bir dergah mezarlığı olması büyük ihtimal. Mezarlık büyük olduğundan mı yoksa araya hatırlı isimlerin girdiğinden mi bilinmez, Cumhuriyet özellikle tekke ve zaviyeleri kapattıktan sonra dergahlara defin işlemleri durdu. Bülbül Deresi mezarlığını dergah mezarlığı statüsünden çıkardı. Bülbül Deresi genel Müslüman mezarlığı sınıfına sokuldu. İz üzerindeyiz. Girişinde Asadar Baba Türbesi bulunan Bülbül Deresi mezarlığı hangi dergahın mezarlığıydı? Burada bir alıntıya ihtiyacımız var. Alıntıyı Bülbül Deresi mezarlığında büyük dedesi Şemsi Efendi'nin anıt mezarı bulunan Ilgazorlu'dan yapalım. Sabetaycıların din değiştirmeleri sonrasında İstanbul'da yaptıkları ilk eylem, zamanın Halveti dergahı pirlerinden olan ve bugün Üsküdar'da yatan Aziz Mahmud Hüdayi'nin tekkesinin yapılışında maddi destek sağlamalarıdır. Bunun ana nedeni uzun bir süre Sabetaycıların bu dergaha devam etmeleriydi. Yine Bülbül Deresi mezarlığının girişinde yer alan Fevziye Hatun Camii de Sabetaycı aileler tarafından yaptırılmıştır. Evet ben Selanikliyim, 1998 sayfa 41. Gördünüz mü karşımıza ne çıktı? Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Yahudi kökenli değildi herhalde. O halde Bülbül Deresi mezarlığı ile Aziz Mahmud Hüdayi'nin nasıl bir ilişkisi vardı? Aziz Mahmud Hüdayi'nin yaşam öyküsüne bakarak bu sorulara yanıt bulmaya çalışalım. İlhan İrem'in İtalyan büyük dedesi. Aziz Mahmud Hüdayi'nin ailesi hakkında pek bilgi yok. Seferi Hisar ya da Şerefli Koçhisar doğumlu olduğu yazılıyor. Doğum tarihi olarak 1541, 1542 ve 1543 yılları veriliyor. Ailesi hakkında tek bilgi babasının adının Fadlullah bin Mahmud olduğu. Aziz Mahmud Hüdayi küçük yaşında babasıyla birlikte İstanbul'a geldi. Dönemin önemli ilim merkezlerinden İstanbul Küçük Ayasofya Medresesi'nde hocası Nazırzade Ramazan Efendi'den zahiri ilimler alırken, Halveti Şeyhi Filibeli Nureddinzade Muslihiddin'in sohbetlerinde ruhunu zenginleştirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra hocası Müderris Nazırzade Ramazan Efendi'nin yanında muitlik yani müderris yardımcılığı görevine getirildi. Hocasının tayinleri nedeniyle onunla birlikte Edirne, Mısır ve Şam'da bulundu. 1573'te Bursa Ferhadiye Medresesi Müderrisliği ve Cami-i Atik Mahkemesi Naipliği yani Kadı Vekilliği görevini üstlendi. Hocasının vefatından bir yıl sonra 36 yaşında Bursa'da kadılık yaparken gördüğü bir rüyanın etkisiyle memurluk görevinden ayrılıp Hacı Bayram Veli'nin halifelerinden Mukat Hızır Dede'nin halifesi Bayrami Şeyhlerinden Muhyiddin Üftade'ye ölümü 1580 bağlandı. Hüdayi mahlasını hilafet namesini aldığı şeyhi verdi. Niye bu mahlası vermişti acaba? Tevrat'ın Aramca çevirisi Targum'da Hüdayi, Yahudi demekti ama onunla bir ilgisi yoktu herhalde. Hüda Osmanlıca'da doğru yolu gösterme, tanrı, kutsal kitap anlamlarında kullanılıyordu. Sanıyoruz bu daha akla yakın. Aziz Mahmud Hüdayi, İstanbul'daki öğrenciliği döneminde sohbetlerine gittiği Filibeli Nureddinzade Muslihiddin Efendi'den Rumeli kökenli Halvetiliğin Melami Meşref tasavvuf anlayışını öğrenmişti. Ayrıca gittiği Mısır'da Halveti tarikatının Demirtaşilik koluna mensup Kerimüddin Halveti'nin etkisinde kalmıştı. Bursa'da ise dönemin ünlü din alimlerinden Şeyh Üftade sayesinde Bayramiliğin etkisinde kaldı. Sonraki yıllarda kurduğu Celvetilik tasavvuf tarihinde Bayramiliğin bir kolu olarak yazılsa da aslında o Rumeli Halvetiliği ile Anadolu Bayramiliğini kaynaştıran yeni bir tasavvuf ekolü yaratmıştı. Aziz Mahmud Hüdayi 1580'de İstanbul'a döndü. Küçük Çamlıca'da kendisine çilehane yaptırdı ve burada bir süre inzivaya çekildi. Celvetiye dergahının ilk yeri İstanbul'daki ilk merkezi olan Küçük Ayasofya oldu. Burada 8 yıl postnişin olarak kaldı. Daha sonra inşaatı biten Üsküdar'daki Celvetiye Atisitanesi'nin başına geçti. 20 yıl padişahlık yapan Sultan 3. Murat başta olmak üzere devrin önde gelen şahsiyetleriyle Sadrazam Halil Paşa, Dilaver Paşa, Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi, Şeyhülislam Hocazade Esat Efendi, Okçuzade Mehmet Efendi, Nevizade Atay Efendi ile yakın dostluklar kurdu. Sultan 1. Ahmet, Aziz Mahmud Hüdayi'yi o kadar sevmişti ki bugün Ümraniye semtinin bulunduğu toprakları ona bağışladı. Dipnot: günümüzde Süleyman Demir'e de ait olduğu düşünülen "dün dündür, bugün bugündür" sözünü Osmanlı'da ilk kullanan Sultan 1. Ahmet'ti. Cumhuriyet dönemine kadar sınırı Bulgurlu'ya varan bu bölge vakfın malı olarak kaldı. Şeyh Hüdayi'nin Osmanlı siyasi otoritesiyle kurduğu ilişkinin iki temel dayanağı vardı. Birincisi, Osmanlı'nın karşılaştığı sorunlarla ilgili bulduğu çözüm önerilerini mektuplarla padişahlara iletmesiydi. Örneğin Sultan 3. Murat'a yazdığı mektupta, "deden Kanuni Sultan Süleyman nasıl Istranca'dan su getirip İstanbul halkını suya kavuşturduysa, sen de Bolu ormanlarından odun getirip bu kış İstanbul halkına tevzi et" diyordu. İkincisi ise padişahların rüyalarını yorumlamasıydı. Bu rüya yorumları kimi zaman önemli devlet kararlarının alınmasında etkili olmuştu. Sultan 1. Ahmet rüyasında Avusturya İmparatoru ile güreşe tutuşmuş fakat sırt üstü yere düşerek tuş olmuştu. Aziz Mahmud Hüdayi bu zorlu rüyayı şöyle yorumladı: "Allahü Teala insan vücudunda arkayı, cansız mahluklarda ise toprağı en kuvvetli olarak yarattı. İnsan ile toprağın birbirine değmesi bu iki kuvvetin bir araya gelmesi demektir. Böylece padişahımızın arka üstü yere yatması ile bu iki kuvvet birleşmiştir. Dolayısıyla bu rüyadan İslam'ın temsilcisi olan padişahımızın küffara karşı zafer kazanacağı anlaşıldı." Bu rüya tabirciliği işi zamanla Celvetiye müritleri arasında yaygınlaşacak, gelenek haline dönüştürülecekti. Sultan 4. Murat'a kılıç kuşatacak kadar Osmanlı merkezi yönetimiyle yakın olan Aziz Mahmud Hüdayi'nin asitanesi, kısa sürede İstanbul'un en önemli kültür merkezi haline geldi. 1628'de bugünkü Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'nin bulunduğu yerde vefat etti. Aziz Mahmud Hüdayi'nin tasavvuf konulu şiirler ile ilahilerden oluşan divanı olmak üzere 20'den fazla Türkçe ve Arapça eseri vardır. Kim umar senden vefayı, yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin? Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahirikar üryan edip, soyan dünya değil misin? İşin gücün daim yalan, çok kişiden arta kalan, nice kere boşalarak dolan dünya değil misin? Sonuç, görüldüğü gibi Aziz Mahmud Hüdayi'nin bizzat kendisinin Sabetayistlerle hiçbir ilgisi yoktu. Aziz Mahmud Hüdayi 92 yaşında vefat ettiğinde Sabetay Sevi henüz daha 2 yaşındaydı. Araştırmanın dibi yoktur, tamam Sabetayist olamaz ama belki Yahudi kökenlidir. Konuyu dağıtmayalım. Mesele Aziz Mahmud Hüdayi'nin Yahudi kökenli olup olmadığı değil, Sabetayistlerin bu dergaha neden, nasıl girdikleri. Bu nedenle Şeyh Hüdayi'nin kurduğu Celvetiye tarikatının felsefesine, ritüellerine bakmamız daha doğru olur. Sabetayistler Aziz Mahmud Hüdayi ile aynı dönemde yaşamamışlardı. Anladık. Peki aynı yoldan yürüdüklerini söyleyebilir miyiz? Yani felsefi birlik, ritüel yakınlık, motif benzerliği var mıydı? Bakalım. Hüseyin Vassaf'a göre Aziz Mahmud Hüdayi'nin tasavvuf yolu Şeyh Ekber'in yoluydu. Sefine-i Evliya 1999 cilt 2 sayfa 640. Şeyh Ekber'i artık biliyorsunuz. Aziz Mahmud Hüdayi gibi birçok mistik düşünürün feyz aldığı Endülüslü Muhyiddin Arabi'ydi. Teori böyle olabilir ama pratik farklıydı. Ya da şöyle diyelim, Aziz Mahmud Hüdayi diğer bölümlerde tanıdığımız vahdeti vücutçular gibi radikal değildi. Şeyh Ekber onun için sadece bir tasavvuf büyüğüydü, o kadar. Çünkü o dönemde hem Osmanlı Sarayı ile iyi ilişkiler kurup hem de devlet düşmanlarıyla aynı düşüncede olmak biraz zordu. Aksine Aziz Mahmud Hüdayi Celali isyanlarının bastırılması için Alevi Bektaşi köylerine Sünni imam atanmasını teklif edecek kadar gözü kara bir din adamıydı. Kuyucu Murat Paşa ile birlikte Can Bulat oğullarını, Kalender oğullarını yok eden binlerce insanın kılıçtan geçirildiği Doğu Seferi'ne katılmıştı. Dipnot: Sultan 1. Ahmet tarafından 1604 yılında İran'a sefere gönderilen ve Urmiye'de büyük bir bozguna uğrayan Sadrazam Cigalazade Yusuf Sinan Paşa aslen Cenovalı, İtalyandı. Asıl adı Scipione di Cicala'ydı ve 1544 doğumluydu. Tarih ve Toplum Dergisi'nin 9 Eylül 1984 tarihli sayısında Halil Erenoğlu imzalı mektupta sanatçı İlhan İrem'in Cigalazade'nin torunu olduğu belirtilerek müzik yeteneği belki İtalyan kanından geliyor denmekteydi. Şeyh Hüdayi vahdet-i vücut anlayışına bağlı kalmış ancak onu sünnileştirmişti. Hüdayi vahdet-i vücudu şeriata uygun bir tarzda kabul eder. Zahitliği, yani dinin yasak ettiğinden sakınıp buyurduklarını yerine getirmeyi tarikatın esası bilir. Simavna kadısı oğlu Bedrettin'in ve onun yolunu tutanların şiddetle aleyhindedir. Bu hususta padişaha verdiği bir arizada, yani dilekçede, olmayan şeyleri de kendisinin de bir aralık aralarına girmiş olduğunu söyleyerek oluyor gösterip, onları töhmetlemekten, yani suçlamaktan çekinmez. Abdülbaki Gölpınarlı, Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar sayfa 236. Sanırım Gölpınarlı bu konuya son noktayı koydu. Şeyh Hüdayi, Muhyiddin Arabi'nin düşüncelerine mesafeliydi. Sabet Ayıslar ile Aziz Mahmut Hüdayi'nin ortak noktası neydi peki? Devam edelim, belki bir şeyler buluruz. İki ülke, iki şey. Aziz Mahmut Hüdayi, halvetilikle yola çıkmış, bayramiliği benimsemiş ve halk içinde hakla birlikte olmak anlamına gelen, celveti esas alan Celvetiye tarikatını kurmuştu. Kulun Tanrı'nın varlığında yok oluş anlamına gelen celvet düşüncesini Şeyh İbrahim Zahid Gilani ölümü 1300 geliştirecek ama Celvetiye tarikatını Aziz Mahmut Hüdayi kuracaktı. Bursalı İsmail Hakkı'ya göre Celvetiye tarikatı İbrahim Zahid Gilani devrinde hilal, üftade zamanında yarım ay, Hüdayi asrında ise dolunay durumundadır. Tarikat kuşkusuz sünniydi. Enteresandır. Şeyh İbrahim Zahid Gilani, İran'da Safevi tarikatının kurucusu Şeyh Safi Yüddin İshak Erdebili'nin 1252-1334 hocasıydı ve aynı zamanda damadıydı. Yani toprağa tohumu atan Şii'ydi ama bir açıklaması vardı. İddialarına göre Safevi tarikatı sonradan Şiileşmişti. Ayrıca ne Safi Yüddin Erdebili ne de aynı soydan geldiği söylenen Şeyh Cüneydi Bağdadi, ölümü 910 Seyyid'di. Bunu Safevi tarihçiler uydurmuştu. Bizim tarihimiz böyle ikirciklerle doludur. Konu Safeviler olunca Seyyid olmayanlar, mesele Osmanlı ile ilgili olunca Seyyid yapılıveriyor. Şöyle ki, Cüneydi Bağdadi Safevi tarihi ele alındığında Seyyid değildi. Öte yandan konu Aziz Mahmut Hüdayi olunca işler değişiyordu. Şeyh Hüdayi'nin aile sicili Cüneydi Bağdadi'ye dayandığından dolayı Hazreti Ali soyundan geldiği iddia ediliyor ve Seyyid olduğu söyleniyordu. İslam tarihi ne yazık ki buna benzer anlam karışıklıklarıyla doldurulmuştu. Geçelim. Peki aynı tarikatın iki ayrı devletteki şeyhlerinin birbirine düşman olması söz konusu olabilir mi? Şeyh İbrahim Zahid Gilani'nin öğrencisi Safi Yüddin Erdebili, İran'da Safeviliği kuracak ve Osmanlı'nın karşısına çıkacak. Şeyh İbrahim Gilani'nin yolundan giden Aziz Mahmut Hüdayi ise Safevilere karşı Osmanlı'nın yanında yer alacaktı. Şeyh Hüdayi, Şeyh Safi Yüddin Erdebili'ye karşı Ferhat Paşa ile birlikte Tebriz seferine çıkacaktı. Aynı dinsel kaynaktan beslenenler mesele siyaset olunca karşı karşıya geliyorlardı. Ya da bunun altında bilmediğimiz başka tarihi gerçekler mi vardı? Neyse, konuyu dağıtmayalım. Aradığımız başka. Celvetiye ile Sabetayistler arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışıyoruz. Devam edelim. İzmir, İstanbul, Balıkesir başta olmak üzere Balkanlarda yaygın olan Celvetiye tarikatının üç temel ilkesi vardı. Kendi özünü Tanrı'dan başka bütün varlıklardan arındırmak, tezkiye. Gönlü kötülüklerden arındırmak, tasfiye. Allah'ın kendiliğinden ortaya çıktığını bilmek, telciye. Tarikata bağlanmanın da belli yolları vardı. Tanrı'nın varlığını akıl yoluyla benimsemek. Tanrı'nın adlarını anmak, anış törenleri düzenlemek. Duygularına, tutkularına, doğal eğilimlerine egemen olmak. Bu tarikatın en önemli ritüellerinden biri dini musikiydi. Aziz Mahmut Hüdayi kendi yazdığı ilahileri yine kendisi besteleyerek dergahında sürekli okuttururdu. Hafız Kumral, Şaban Dede gibi halifelerine zakir başılık yapardı. Zikir Celvetiye tarikatının olmazsa olmazıydı. İran'daki Celvetiye, Hazreti Ali soyundan gelen bir tarikat olduğu için cehri zikiri esas alırken, Osmanlı'daki Celvetiye, Aziz Mahmut Hüdayi'nin tevhid zikri adıyla anılan kelime-i tevhid zikrini uyguluyordu. zikir dizler üzerinde durularak yapılıyordu. Diğer yanda Celvetilerin garip ritüelleri vardı. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuyorlardı. Öğleden önce, öğleden sonra ve gece günde 3 kez namaz kılıyorlardı. Saçlarını genellikle uzatıyorlardı. Başa 13 dilimli yeşil başlık yani takke giyiyorlardı. Şeyh Hüdayi kurduğu tarikatın tasavvufi öğretisinin halvetten ayrılma anlamına gelen ve tevhide işaret eden celvet kavramı etrafında şekillendirmişti. Halveti ve bayrami zikrinin esasını meydana getiren Esma-i Seba'ya ilaveler yaparak 12'ye çıkartmış ve tevhid akidesiyle birlikte 13 sayısının kutsallığını sembolize eden 13 terkli tacı Celvetiye tarikatını sembolü yapmıştı. Aziz Mahmud Hüdayi ve Celvetiye tarikatı hakkında biraz bilgi sahibi olduk. O halde soruyu unutturmamak için bir daha soralım. Sabet Ayistler mezarlık olarak neden Bülbül Deresi'ni seçtiler? Ve Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi ya da Celvetiye tarikatıyla ne ilgileri vardı? İpucu aramaya devam. Bülbül Deresi mezarlığının girişinde Feyziye Camii'nin avlusu yanında iki çatallı çınar ağacının yanında bir açık türbe var. Dipnot: Bülbül Deresi mezarlığı Sabet Ayiz Karakaşi grubunun mezarlığıydı. Bildiğiniz gibi Feyziye mektepleri de aynı grubun okuludur. Dolayısıyla mezarlarının bulunduğu yere yaptırdıkları caminin adı da Feyziye Camii olacaktı. Sabet Ayistlerin cami yaptırma geleneğinin olduğunu biliyoruz. Efendi kitabında Selanik'in en büyük camii Yeni Cami'den bahsetmiştim, sayfa 58. 1899'da ölen Rabia Adviye adlı Sabet Ayist bir hanımın Bedevi dergahı yaptırdığı da yazılmaktadır. Ilgaz Zorlu, evet ben Selanikliyim, 1998, sayfa 42. Recaizade Mahmut Ekrem'in, Ercüment Ekrem Tavlud'un babası, annesinin adı Rabia Ayverdi'ydi. İsim benzerliği mi bilemiyorum. Türbede Celveti sikkeli bir mezarlık kitabesi şahide bulunmakta. Kitabenin üzerinde şunlar yazılı: Asadar Baba Pir Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin asaları Lillahil Fatiha sene 1038, 1628-1629. Yorum: Asadar Baba Aziz Mahmud Hüdayi ile aşağı yukarı aynı yıl vefat etmişti. Demek ki dergahın mezarlığı bugünkü Bülbül Deresi mezarlığının olduğu yerdi. O halde bugün Bülbül Deresi mezarlığının bulunduğu bölge 400 yıldır mezarlıktı. Mezarlıktaki Sabet Ayist kabirlerin en eskisi taş çatlasa 100 yıllıktı. O halde Ilgaz Zorlu'nun yazdığı Sabet Ayistler 1924'ten sonra Aziz Mahmud Hüdayi tarikatı ile ilgilenmeye başladılar bilgisi doğru muydu? Bu bilgiyi Sabet Ayistler mübadeleden sonra Aziz Mahmud Hüdayi dergahı ile ilişkilerini geliştirdiler. Daha çok Sabet Ayist dergaha gitmeye başladı diye düzeltebilir miyiz? Çünkü Sabet Ayistler'in bu dergahla ilgilenmelerinin tarihi eskiydi. Örneğin Bülbül Deresi mezarlığının girişine yapılan Feyziye Camii'nin yapım yılı 1883'tü. Yani ilişki eskiydi, mübadeleden sonra gelişti.